Ayrım 5.
Dince püf. Meğer ki bundan sonra birdenbire zengin oluversin. O zaman yapacak bir şeyler bulabilirdi belki. Hiçbir şey olmasa bir uçağa atlar, Avrupa senin, Amerika benim, ölünceye kadar sürecek bir yolculuğa çıkabilir. Çok para ile aşk ve şöhrete çok yakın bazı şeyler satın alınabilir. Ama bütün bunlar boş birer hayal olduğuna göre ne diye beklemeli? Korkuyor muydu? Ha 2 ay sonra, ha 2 ay önce. Başka bir ihtimal olmadığına göre atıverse kendini denize, acı çekmeden kurtulur hiç değilse. Yoksa gizli gizli bir umut mu var içinde? 3 ay içinde yeni bir ilaç bulunabilir. Penisilin gibi mucize bir ilaç. Bakmışsın Amerika'da bir doktor. Olur. Bu kadar insan çalışıyor bu konuda. Gerçi bu da zayıf. Çocukça bir avunmadan başka bir şey değil. Amerika'daki doktorun başarısından nasıl faydalanabilecek burada? Evi satar, çeker giderim diye geçirdi içinden. Kaç para edeceğini hesaplamaya daldı. Sonra gene hayal kurduğunu fark etti, içini çekti. Belki de dedi, her şeye rağmen 3 ay içinde öleceğime inanmıyorum henüz. Mutlanmak değil de inanmamak bu. Böyle olunca da ne zaman öleceğini bilmeyen bir insandan ne farkım kalıyor? Sadece bunu başkalarından fazla düşünüyorum, o kadar. Yorgun bir tavırla çöktü yatağına yeniden. Bir anda yaşamaktan beklediği her şey elinden alınıvermişti sanki. Bu bir çeşit doygunluk da olabilirdi. Herhalde 30-35 yıl önce Brüksel'de, Rue Ferrière'deki pansiyon odasında suratına bıçağıyla çizdiği ya da ölümü aradığı günlerdeki gibi bir bıkkınlık değildi bu. O zaman ölüm isteyişi şimdikinin tam tersine hayattan pek çok şey beklemesindendi. Eğer o zaman önünde yaşayacak ancak 2-3 ayı kalmış olduğunu bilseydi davranışı belki daha başka türlü olurdu. Çılgınca, doyasıya bir yaşayış olurdu bu ihtimal. Belki bir suikast yapmak geçerdi aklından. Herhalde şimdiki gibi pısırıkça beklemezdi ölümün yaklaşışını. Elinden fazla bir şey gelmese bile çırpınırdı hiç olmazsa. İlk günkü aldırışsızlığının olayın ciddiyetini kavrayamamaktan ileri geldiğini hissediyordu. Şimdiki durgunluğu ise bal gibi korkunun uyuşukluğu. İlk gün bir ara önündeki birkaç ayı geride kalan bütün zevkleri sonuna kadar sömürerek geçirebilecek bir çeşit balayı gibi düşünmüş olduğunu hatırladı. Bu da o günün bir esintisinden, sırf o an için tutunmak zorunda olduğu çocukça bir avuntudan başka bir şey değildi. Tatmadığı, bilmediği ya da kanamadığı zevkler önemli olabilirdi. İnsan 3 ay için ve 3 ay içinde bile yenilikler peşinde koşabilirdi. Ama iş bir kere buna karar verebilmekte. Yoksa ne yapmak gerektiğini bilemeyip telaşa düştü mü, hiçbir şeyi tamamlaması mümkün olmazdı. Yalnız 3 ay için değil, bütün ömür içinde bu böyle değil miydi? İyi, kötü, şöyle ya da böyle bir varış noktası saptayıp bütün öteki ihtimalleri bir yana bırakarak varış noktasına doğru dümdüz yürüyebilmiş olsa insanın bir noktada ya tam bir başarısızlık içinde sefillik uçurumuna yuvarlanması ya da olabildiği kadar başarılı bir sonuca, diyelim gerçek mutluluğa kavuşması mümkün olurdu. Ama bu tehlikeli kumar oynamak her baba yiğidin harcı değildi. Kendisinin hele hiç değildi. Bütün çarpışmalardan, daha ilk zarar ihtimali belirdiği anda çekilmemiş miydi? Belki doğuştan çarpışacak kadar güçlü yaratılmamıştı. Kahramanlık da tanrı vergisi bir meziyetti ne de olsa. Büyük tutkuların salt dış güzelliğine kapılmış ama hiçbir zaman kendini o tutkuların tutsağı olacak kadar kapıp koyuvermemişti. Şimdi sızlanmaya hakkı var mıydı? Kendi düşen ağlamaz dedi. Benim alım yazımda böyleymiş. Ne yapalım? Vermemiş Mabut. Ne ilesin Mahmut? Eli komodinin üstündeki sigara paketine uzandı, duraksadı. Şöyle doya doya, kana kana çekmek istiyordu ciğerlerine o ılık, sincap mavisi dumanı. Yasak değildi artık. Can istediği kadar içebilirdi. Perhiz yapacağım diye boş yere canını üzme dememiş miydi doktor? Tıpkı iyileştirdiği bir hastayla konuşur gibi bir çeşit rahatlıkla. Ama karısı dışarıda ütü yapıyordu. Ansızın içeri girebilir, onu suçüstü yakalayabilirdi. Varsın girsin dedi. Hesap mı vereceğim bundan sonra? Paketten bir sigara çıkardı, dudaklarına yerleştirdi. Kibrit aranırken gene durakladı. Pencerenin önünde içsem duman dağılır diye geçirdi aklından. Pencereye yaklaştı. Boğulur gibi oldu birden. Ansızın ağzındaki sigarayı fırlatıp attı dışarıya. Bunun ne demek olduğunu anlıyordu. Zavallılıktı bu. Miskinlikten, budalalıktan da beter. Pis, iğrenç bir dal kavukluktu. Bütün ömrünü böylesine sahte oyunlarla berbat edişinde kendisinden başka birilerinin feleğin ya da yaratanın haksızlığını sebep göstermek için sonuçsuz bir didişme vardı kafasının içinde. Eğer gönlünce yaşayamamışsa, kendinden çok başkalarının yaşamalarına önem vermişse, dal kavukluk sayılabilir miydi bu? Doğruydu. Hiçbir zaman cesur bir insan olamamıştı. kendi başına bir karar vermek, yan gözlü olsun kimseye, danışmadan bir yolda tek başına yürümek zorunda kalmak en fazla korktuğu şeylerden biriydi. "Ne yapalım?" dedi kızgın bir tavırla. "Tanrı bizi de böyle yaratmış. Nasıl olsa hesabını vereceğiz yakında." İsteksiz isteksiz giyindi. Elbise dolabının aynasında yüzüne baktı. Tıraşı uzamıştı. Karalı, aklı benek benek sakalıyla bu şiş, bu ablak yüz ne kadar da çirkin. Bu suratla mı aşk hayalleri kuruyordu? "Altın saçlı kız," dedi, acı acı gülümsedi. Bu katmer katmer yağlı göz kapakları, bu simetriğinden şaşmış löp, pörsük yanaklar, bu ufacık, şaşkın ve kararsız gözlerle. Kapıyı açtı, dışarı çıktı. Karısı hala ütü yapıyordu sofada. Kocası yanından geçerken başını kaldırıp ilgisizce şöyle bir baktı, sonra hiçbir şey söylemeden işine devam etti. Soğuk, anlatımsız bir donukluk vardı bakışlarında. Her zaman saf, belki biraz mı önce bulduğu bir bakışların, böyle birdenbire tanımlanmayacak kadar değişmiş olmasının sebebi neydi acaba? Bilmediği bir şeyler dönüyordu evin içinde. Son bir haftadan beri karısıyla hiç yatmamış olduğunu düşündü. Merdivenin başında durdu, dönüp tekrar baktı. Doktor gizlice haber vermiş olabilir miydi? Ama acımaya benzemeyen çok daha değişik bir anlam vardı bu bakışlarda. Anlayamıyordu. Kanıksama gibi bir şey. Bıkkın belki. Ölüme giden bu ikinci kocaya karşı nefret ve tiksinti duyuyor olabilir. Kendisine savunmasını bilmeyen erkeklerden iğrenirdi kadınlar. Ölüme karşı olsa bile. Ne dayanıksız şeylerdi şu erkekler. Oysa onlar güçlüydüler, kanlı canlıydılar. Utanmasa ya da kocası izin vermiş olsa bugüne dek çoktan bir çocuk doğurmuş olurdu. Doğurmak ve yaşamak için yaratılmış o. Belki de doğurmasına izin vermediği için nefret ediyordu kocasından. Yaratılışı onu buna doğru itiyordu, süt verecekti, doğum sancıları çekecekti. Hayat fışkırıyordu her yanından. Bir kez elini kestiği gün görmüştü onun damarlarında dolaşan kanın akışını. Koyu, hayat yüklü, tıka basa hayat dolu bir sıvı. Kıpkırmızı, sıcak. Her zamanki gibi kan tutmasına uğramamış olsa, o güçten kendine de geçer umuduyla kesik parmağı yakalayıp emmek bile geçti aklından. Oysa kendi kanının nasıl tembel, nasıl pis bir kan olduğunu hissediyordu. Çok eskiden belki biraz ateşi vardı ama zamanla şehvet anları dışında bütün heyecanını, o yaşatıcı ve yaratıcı bütün canlılığını yitirmişti. Merdivenin alt başına durup yukarıya baktı. O ince, bürümcük bluzu sırtındaydı karısının. Sıcaktan her yanı gevşemiş olmalıydı. Bir haftadan beri onunla yatmamış olduğunu düşündü tekrar. Belirsiz bir korku dolandı yüreğine. Aldatılmış olmak korkusu diyebilirdi buna. Ama mümkün müydü? Sebep var mıydı? Böyle bir kaygı ilk olarak geçiyordu içinden. Ölen karısı için gösteriş olsun diye mızmızlanmaları dışında kıskançlık nedir duymadığını ve ondan en ufak bir kuşkusu bulunmadığını hatırlıyordu şimdi. Ne fark vardı bu iki kadın arasında? Öbürü sanki hiçbir zaman yeteri kadar genç olmamıştı. Şimdi bunun yerine öteki olsaydı ölümünden sonra arkasından ne yapacağını düşünürken huzursuzluk duymazdı içinde. Geldi hak verme şu Hintlilere. Herif öldü mü, karısı, cariyesi ne varsa hepsini birden atacaksın ateşin içine. Öldükten sonra bir ara şöyle dönüp geride kalanların ne yaptığını görebilmeliydi insan. Ama ilk günler geçtikten, sahici yalancı gözyaşı faslı bittikten sonra, oysa ne olup biteceğini tahmin etmek hiç de güç değil, kendisi ne yapmıştı, yaşını başına almış bir erkek olduğu halde. Bir kadının da hakkıydı elbet. Bunda anlaşılmayacak, bilinmeyecek bir şey yok. Bunun için üzülmeye değmez. 10 yıl daha yaşasa ne olacaktı sanki? Belki daha da kötü olacaktı. Biliyordu, biliyordu ama gene de gönlünde bir öfke, bir isyan vardı. Haksızlıktı bu. Bir adaletsizlik kokusu vardı bu gerçekte. Yaşamaya, dilediğince mutlu, uzun bir ömür sürmeye şu kadından daha çok hakkı yok muydu? Sokak kapısının önünde tekrar durdu. Ne yapacağını, nereye gideceğini bilmiyordu. Değil bir sevgili, ona böyle bir günde dayanacak olacak bir dostu, bir yakını bile yok. O ateşli dostluklar, o delice bağlanışlardan pek nasibi olmamıştı zaten. Ama yaş ilerledikten sonra bütün dostluklar çürüyor, arkadaşlıklar sadece oyunlarda ya da boş gevezeliklerde vardı aranan, bir vakit geçirme aracı derecesine düşüyor, yaşlandıkça kalınlaşan, kabuklaşan deriyle birlikte duyguların çevresine de kalın bir duygusuzluk zırhı kaplanmaya başlıyordu. Eskiden olsa ya Erenköy istasyonundaki kahveye gider, bir köşede kendi gibi düşkün bir emekliye iki parti tavla atar ya da gözü alırsa kıyıya kadar yürür, Memo'nun bahçesinde bir yandan çayını yudumlarken bir yandan denize girenleri seyrederdi. Ama bugün vaktini böyle boşu boşuna geçirmeye bir türlü razı olmuyordu gönlü. Değişik bir şeyler yapabilmeliydi. 30 yıl, 40 yıl önceki gibi sersemce bile olsa bir şeyler yapabilmeliydi. Şuradan bir taksiye atlasa, Boğaz'a, Kanlıca'ya ya da Beykoz'a gitse. Uzun zaman vardı ki niyetlenmesine karşın fırsat bulup böyle bir gezinti yapamamıştı. Bundan sonra belki hiç imkan bulamayacaktı. Şimdi orada rüzgar kimileri ne hafif ne tatlı esiyordu. Her taraf yemyeşil, tepelerde, korularda sevişen kızlar, erkekler. Yola çıkmak için heveslenir gibi oldu bir an. Sonra yolu düşündü, sıcağı düşündü. Bütün o neşe içinde cıvıldaşan insanlar arasında yalnız ve arkadaşsız kalacağını düşündü. Gerçek ölümün çoktan beri içine gelip yerleşmiş olduğunu hissetti. Yapacak bir işi yoktu oralarda. Sokağa çıktı, çevresine bakındı. Kimsecikler yoktu sokakta. Kimi evinin serin loşluğuna sığınmış, kimi denize koşmuş. Arkasına dönüp baktı, karısı pencerede. Perdenin kenarına pusmuş, onu gözetliyordu. Sinirlenir gibi oldu. Sonra ağır ağır yürüyerek köşeyi döndü. Erenköy'e giden asfalt yola saptı. Bir ormanı vardı Brüksel'in. Güneş biraz yüzünü gösterdi mi, çoluk çocuk, genç ihtiyar oraya koşar, gölü çevreleyen geniş çayırlıkta, her biri kendi keyfince güneşin, temiz havanın, her şeyden önce yeşilin tadını çıkarmaya koyulurdu. Ara yollar, fundalıklar, ağaç altlarında sevdalı çiftler dolaşırdı sarmaş dolaş. Anneler, dadılar, göz ucuyla gölde yelkenli yarıştıran çocuklarını gözetirlerken, bir yandan da ya kitap okur ya da örgü örerlerdi. Pazar günleri dışında erkeklere pek rastlanmazdı. Erkekler her zaman işlerinin başında olurlardı. Sadece yaşlılar, şemsiyelerine ya da bastonlarına yaslana yaslana, köpeklerinin kayışları bir ellerinde, güneşin iyi ısıttığı bir köşe, bir sıra buluncaya kadar dolaşırlardı. Çimenlerin üstü en sıcak günlerde bile ince bir çiğ ya da nemle kaplanmış olurdu. Kayıkla gölde dolaşanların haykırışmaları, gölün ortasındaki adacıklarda neşeyle koşuşanların gürültücü kahkahaları ya da huysuz bir çocuğun ağlayışıyla arada bir sessizlik bozulur, bir panayır görünüşüne büründüğü olurdu ormanın. Ama hele hafta ortalarında, o kuytu sessizlik ve durgunluk içinde güneş kayboluncaya kadar zamanın ağır, düşünceli ve mutlu bir akışı vardı orada. Çocukluğunun kurak Anadolu kasabasından sonra bir yeşil tutkunluğu başlamıştı onda. Ormanı en çok yeşil için seviyordu. Kaç kez buraya sehpasını alıp gelmeyi, Yeşil'in portresini yapmayı kurmuştu. Böyle konuşurdu o zamanlar, Yeşil'in portresi derdi. Bozkırın, suyun, lacivert bir gözün portresinden söz açar, güldürürdü arkadaşlarını. Oysa o bunu ciddi ciddi söylerdi. Ormanın yeşili, bozkırın kırı, denizin maviliği, pırıltılı bir gözün lacivertliğinde kendine özgü yaşayan bir yön, bir insan kişiliği bulurdu. Gerçi hiçbir zaman düşündüğü gibi bir portre yapamadı. Ama kabahat bir bakımı onda değildi. Ormana bu niyetle gelip kağıdını çıkardığı zaman tabiat ve eşya hep birden o varlığına inandığı kişilikleriyle canlını verecek, ayaklanacakmış gibi gelir içine, korkuya kapılır, cayardı. Sende yeşil hastalığı var demişti bir gün Matmazel Fortems. Doğruydu. Gölün kıyısında çimenlere uzanarak, ağaçların arasındaki kuytuluklarda sevişenleri tedirgin ettiğinin farkında olmadan, gözlerini bu tabiatın en cömertçe kullandığı rengin binlerce çeşit dalgalanışına kaptırır, İçin için hiç kimsenin bilmediği, sezmediği yepyeni bir yeşil bulacağını hayal ederdi. Onun bu tutkusu akademideki arkadaşları arasında alay konusu olmuştu. Bir İsviçreli kız vardı. Yine böyle ateşli ateşli yeşilden bahsettiği bir gün herkesin içinde ona "Grüne Heinrich" diye ad takmış, uzun zaman bu attan kendini kurtaramamıştı. Sonra o kızla bir kez yatmıştı da galiba. O ad takma olayından önce miydi, sonra mıydı? Güzel bir kızdı. Kıvrak, ateşli, cin gibi bir kız. Adı neydi? Hilda, Hilda'ydı galiba. Ama gerçekten yatmış mıydı o kızla? Kuşkulandı. Zaman zaman gerçekliğinden, olmuşluğundan hiç kuşkulanmadığı bir olayım, aslında bir zaman önce uydurmuş ya da kafasına gerçekmiş gibi yaşamış olduğunu ansızın hatırlıyordu. Bu İsviçreli kızla da sadece yatmayı istemiş ve düşünmüş olabilirdi. O kız gereğinden daha durgun geçen kendi akademi günleri içinde bir kuyruklu yıldız gibi bir görünüp bir kaybolmuştu. Onun alaycılığında öteki kızlarınkine benzemeyen hafif fakat batmayan, hoşa giden bir hoppalık, bir yerinde duramamazlık neşesi, çocukça bir müziklik tatlılığı vardı. Çok iyi yürekli görünürdü. O kadar ki onun bu iyi yürekliliğinden faydalanmak isteyenlerin anlattıkları öyküler yüzünden gecelerce uykusunun kaçtığını hatırlıyordu. Sonunda o da bu iyi yüreklilikten faydalanmış olabilir pekala. Düşündükçe yıllardan beri ilk kez aklına gelen bir yığın ayrıntı, bir yığın ufak tefek anı canlanıyor gözlerinin önünde. O kız yüzünden pansiyoncu madamla kavga bile etmişti. Koyu Katolik, evlenmemiş, çirkin bir kadındı bu ev sahibi. Tamam, şimdi daha iyi hatırlıyordu. Madam, madam derken bir gün öfkeyle ben matmazelim diye çıkışı vermişti kadın. Sonra o gece kızı eve aldığını öğrenince kızılca kıyamet kopmuştu. Nasıl unutabilirdi? Heykel gibi vücudu vardı kızın. Birisi hiç elden umulmayacak kadar da ateşliydi. Ama sonra nasıl olmuştu da bir daha hiç buluşmamışlardı. O herkesi dolandırdıktan sonra İtalya'ya kaçan kız o muydu yoksa? Gülümsedi. Kadınlara inanmamalı dedi içinden. Hoş o kızla gerçekten yatmış olduğuna inancı nedense birden zayıflamıştı. Ama kendini de o dolandıranlar arasında saymaktan bir çeşit gurur duyduğunun farkında değildi. Zaten aldanmış, aldatılmış. Bundan sonra ne önemi vardı sanki? Yalnız o zamanki arkadaşlarıyla bir daha karşılaşmış olmayı çok isterdi doğrusu. İnsan ne de olsa kendi değişiminin farkında olmuyordu. O değişimin içinde yer alan başkaları hiç değişmemişler gibi geliyordu insana. Sanki o Lorenzler, Hildalar hala o eski eşsiz güzellikler içindeydiler. Değildi oysa. Aradan uzun yıllar geçtikten sonra bir arkadaşla karşılaşıverince anlıyordu insan bunu. Hayal kırıklığına uğruyordu. Bazen seviniliyordu da bu değişmeden. Ama daha önce geçen yıllarla birlikte her şeyin şeklini, biçimini, gençliğini yitireceğini ne kadar düşünürse düşünsün, kafasına ne kadar canlandırmaya çalışırsa çalışsın, eski halleri silmesi mümkün olmuyordu kafasından insanın. Bakalım kaçı sağdı şimdi? Büyük bir savaş geçmişti aradan. Erkekler ölmüş, kızlar dul kalmış olabilirdi. Matmazel Lorenz ne olmuştu acaba? Belki de evlenmemişti. Ev sahibi gibi koca karının biri olup çıkmıştı ihtimal. Köpeğinin zinciri elinde, pazar günleri, büyük bulvarlarda yalnız başına dolaşıyordu. Ya Matmazel Fortems, ya o kendini beğenmiş Suikens. Ne tuhaf, o günlerde hepsi bir ünlü ressam olacaklarına muhakkak gözüyle bakıyorlardı. Oysa içlerinden biri bile sivrilememişti. Ya da o duymamıştı ünlülerini. Bu da bir şey demek değil elbet. Büyük ressamlar öyle her zaman, her çağda kolay kolay yetişivermezlerdi. Ama daha o günlerde kendini büyük ustaları alt etmiş gören kimler yoktu. Doğru dürüst fırça tutmasını bilmeyen Paul bile. Doğrusu kendi de az umutlu değil dün kazanmaktan. Yurda döner dönmez el üstüne tutulacağını, adının hemen büyük ustalar arasında anılmaya başlayacağını tatlı tatlı hayal ediyordu. Kim vardı ki Türkiye'de ressam olarak? Ciğeri beş para etmez bir yığın bez boyacısından başka. Türkiye'ye döndükten kısa bir zaman sonra nasıl büyük bir hayal kırıklığına uğradığını hatırlıyor şimdi. Büyük ekonomik buhranın en şiddetli yıllarıydı. Kimsenin sanata, resme aldırış ettiği yoktu. Aldığı diploma kimsenin umurunda değildi. İstanbul'da bir ortaokula öğretmen olarak atanmıştı. Buna bile sevinmesi gerektiğini sonradan anladı. Koskoca İstanbul'da denemelerini gösterecek, tablolarını sergileyecek bir salon yoktu. Gerçi o da çabuk yılmıştı güçlükler karşısında. Direnmiş olsa, piyasayı tutanların aralarına karışma yollarını aramış olsa tutunabilirdi belki. Oysa hem emin düşmüş, üstelik bir de evlenince bugünkü sonunu kolaylaştırmıştı. Evlenmekle yetmemişti muhakkak. Gerçi şimdi düşünüyordu da ölen karısı pek ayak bağı olmamıştı ona. Sessizliği, boyun eğmişliği, tertipliliğiyle bir ressam için bir bakıma bulunmaz bir kadın sayılabilirdi. Resimle sanatla hiçbir alışverişi yoktu. Yağlı boyalarına, bezir yağlarına karışmaz, ortalığı batırışından yakınmaz. Fikri sorulacak olursa ya mutlaka beğendiğini söyler ya da şaşkın şaşkın başını sallamakla yetinirdi. Yüksek sesle gülmeye başladı. Evlendiklerinin haftasıydı galiba. Karısının çıplak bir resmini yapmak esmişti aklına. Karşısında soyunmasını isteyince kadıncağız şaşırmış, ağlamaya başlamıştı. Kocası bile olsa bir erkeğin karşısında soyunmayı orospuluk sayıyordu. Hatta gidip ailesine dert yanmış olmalıydı ki kayınpederi bir gün onu bir köşeye çekmiş, uzun uzun kızının nasıl İslam terbiyesiyle yetiştirmiş olduğundan bahsettikten sonra bir daha böyle kepazelikler işitmeyeyim diye bir güzel paylaşmıştı. Bu olayın etkisi büyük olmuştu üstünde. Günlerce dertlenmiş, içlenmiş. Kendi kendine boşanmalara bile karar vermişti. Ama kurulan bir bağ öyle kolay kolay koparılamıyordu. Yatakta her istediğinde ses çıkarmadan boyun eğen kadın, yıllarca değil çıplak olarak bir portre için bile olsa karşısında durmaya yanaşmamıştı. Çok sonra bir gün oğlunun ısrarıyla resminin yapılmasına razı olmuştu. Ama bu kez de portrenin kendisine benzemediğini ileri sürmüş, bu yüzden kocasına kırılmış, belki de onun ömrü boyunca körü körüne inandığı büyük deyasından ilk kez o zaman kuşkuya düşmüştü. Bunlar önemli şeyler değildi aslında. Sanat her şeyden önce bir aşk sorunuydu. O bu aşkı ömrü boyunca aramış, hatta içinde saklamış. Yaşatmaya gayret etmemiş değildi ama olmamıştı, başaramamıştı. Demek ki öyle kor gibi, kıpkırmızı bir ateş değilmiş yüreğindeki. İlle üflenmek isteyen cılız bir közmüş. Tek başına kalınca yitirivermiş bütün sıcaklığını. Şanssızlık da girmişti işin içine. Ayağına çelme takanlar olmuş, kimseden yardım görmemişti. Avrupa'dan döndükten sonra kuytu bir salonda açmayı başardığı ilk sergi hayli ilgi görmüştü. Tablolarından birkaçının devlet resim ve heykel müzesi için satın alınması muhakkak gibiydi. Ama ne olduysa olmuş, çekemeyen birkaç kişinin gammazlamasıyla tablolarının kopya olduğu ileri sürülmüş, sergiyi dedikodulu bir hava içinde gününden önce kapatmak zorunda bırakılmıştı. Oysa elinden tutulsa, desteklenseydi böyle olmazdı. Sonra bir de şu ekmek parası derdi yok muydu? Öldürüyordu işte sanatçıyı. Elinden öğretmenliğini de alırlar korkusuyla sesini fazla çıkaramamıştı. Evli olmasaydı bir başım der dayanabilirdi belki. Hiç değilse biraz parası ya da sırtını dayayabileceği bir dayısı bulunsaydı. Herkes yılda bir Avrupa'ya gitmenin yolunu bulurken o boya parası bile bulamaz hale düşmüştü. Olmazdı, böyle sanat yapılmazdı, böyle sanatçı yetiştirilemezdi. Ne olmuştu sonra? O da dökmüştü işi ticarete, para da kazanmıştı. Durdu. Kinli, tuhaf bir sesle. Ama ne olursa olsun dedi. Görecekler. Bir gün görecekler Zahit İloğlu'nun kim olduğunu. Çallıymış, iyenmiş, Eyüboğlu'ymuş. Hepsinin nasıl fasarya olduğunu çıkaracağım ortaya. Maksud eserse Mısra Berces'te kafidir. Farkında olmadan Erenköy Köprüsü'nün başına kadar gelmişti. Dalgınca baktı uzaklara doğru. Havayı serinleten hafif bir meltem esiyordu. Denize doğru dalgalı bir kımıldanışla uzanan bahçelerin arasında beyaz yağlı boyalı kuleli sadrazam köşkleri, eski zaman konakları, villalar, yeni moda çirkin köşeli, çini ya da mozaik duvarlı apartmanlar. Yalnız eğik kiremit damları seçilen basık, kümes biçim evler görünüyordu. Her zaman geniş bir kayıtsızlık, hatta hoşgörülükle seyrettiği bu düzensiz görünüm birden sıkıntı verdi yüreğine. Yavaş yavaş bütün o eski asudeliğin, o mahmur güzelliğin yerine soğuk taş ve beton duvarlardan yapılma, katı ve maddeci bir düzenin almaya başladığını hissediyordu. Giden güzelliklerle birlikte kendi devrinin de ebediyen kapandığını anlıyordu. Bundan sonra ne kadar çabalasa boşunaydı. Bu gidişi durdurmak, önüne geçmek, hatta sendeletmek kimsenin elinde değildi artık. Yürüyüşünü daha da ağırlaştırarak köprünün kubbe gibi yuvarlaklaşan orta yerine kadar yürüdü. Buradan süt mavisi ince bir çizgi halinde denizi görmek mümkündü. İleride